Kurumun adı KPSS. Kamu personeli seçme sınavlarına hazırlık kitabı. Yayınlayan Yeni Çizgi Yayınları. Bu kitap Milli Kütüphane stüdyolarında seslendirilmiştir. 9. kaset B yüzü. Sayfa 262. 43. Aşağıdakilerden hangisi Marmara bölgesi için geçerli bir özellik değildir? A. Bölgede demir yatakları bulunur. B. Enerji tüketimi çok fazladır. C. Zengin bor mineralleri yataklarına sahiptir. D. Enerji üretimi fazladır. E. Mermer yatakları zengindir. 44. Endüstri bitkileri ve meyve ağaçları ekimi bakımından en başta gelen bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir? A. Karadeniz bölgesi. B. Doğu Anadolu bölgesi. C. Ege bölgesi. D. Marmara bölgesi. E. Akdeniz bölgesi. 45. Tütün üretimi ülkemizin en önemli tarım etkinliklerinden birisidir. Tütün üretiminde aşağıdaki bölgelerimizden hangisi ilk sırayı alır? A. Ege bölgesi. B. Karadeniz bölgesi. C. Akdeniz bölgesi. D. Doğu Anadolu bölgesi. E. Marmara bölgesi. 46. Ege bölgesinde zeytinyağı fabrikalarının en çok yoğunlaştığı yer aşağıdakilerden hangisidir? A. İzmir. B. Ayvalık. C. Aydın. D. Manisa. E. Muğla. 47. Marmara bölgesinin hangi bölümünde karasal iklim özellikleri görülür? A. Yıldız Dağları. B. Çatalca Kocaeli. C. Ergene. D. Güney Marmara. E. Bölgenin tümünde. 48. Yüksekliği en fazla 500 metreye kadar olan yerlerde yetişebilen bir bitki. Diğer koşullarda elverişli ise aşağıdaki yörelerin hangisinde yetişmez? A. Ergene yöresi. B. Adapazarı yöresi. C. Büyük Menderes yöresi. D. Uşak yöresi. E. Bursa yöresi. 49. Gediz, Bakırçay, Büyük ve Küçük Menderes ovalarının oluşumları aşağıdaki olaylardan hangisiyle ilgilidir? A. Akarsu biriktirmesi. B. Akarsu aşındırması. C. Depremler. D. Kalker kayaların erimesi. E. Kırılmalar. 50. 1. Turistik merkezleri fazladır. 2. Diğer bölgelerden nüfus çekmektedir. 3. Dikili alanlar Türkiye ortalamasının üzerindedir. 4. Endüstri gelişmiştir. Yukarıdaki açıklamalara göre sözü edilen bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir? A. Ege bölgesi. B. Karadeniz bölgesi. C. Marmara bölgesi. D. Akdeniz bölgesi. E. Güneydoğu Anadolu bölgesi. 51. Marmara bölgesinde yetiştirilen ürünlerin çeşitli olmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Ortalama yükseltinin az olması. B. Deniz etkisine açık olması. C. İklim tiplerinin çeşitli olması. D. Tarım etkinliklerinin gelişmiş olması. E. Hafif dalgalı düzlüklerin geniş alanlar kaplaması. 52. Marmara bölgesinde yer alan büyük ve küçük çekmece gölleri hangi türdendir? A. Tektonik göller. B. Alüvyal set gölleri. C. Karstik göller. D. Kıyı seti gölleri. E. Heyelan gölleri. 53. Asıl Ege bölümünün gelir sağlayan başlıca ürünleri aşağıdakilerden hangisinde bir araya getirilmiştir? A. Pamuk, zeytin, tütün, mısır, fındık. B. Tütün, zeytin, pamuk, üzüm, incir. C. Zeytin, tütün, çay, fıstık, pamuk. D. İncir, üzüm, buğday, fındık, çay. E. Üzüm, buğday, fındık, turunçgiller, pancar. 54. Marmara bölgesinde zeytin, mısır, buğday, ayçiçeği ve tütün yetiştirilebilmektedir. Bu durum aşağıdakilerden hangisini kanıtlar? A. Toprakların verimli oluşunu. B. Yer şekillerinin tarıma elverişli oluşunu. C. Makinalı tarımın yaygınlığını. D. Bölgede nüfusun fazla oluşunu. E. Çeşitli iklimlerin geçiş alanından bulunuşunu. 55. Güney Marmara bölümü için söylenenlerden hangisi yanlıştır? A. Bölümde balıkçılık oldukça gelişmiştir. B. Bölümde Bursa merkezi sanayi ve turizm etkinlikleri açısından gelişmiştir. C. Mermer, wolfram ve bor yatakları bulunur. D. Otomobil, dokuma, konservecilik gibi sanayi dalları vardır. E. Şeftali, zeytin, buğday ve şeker pancarı yetiştirilir. 56. Aynı bölgede bulunmalarına karşın Mersin Limanı Antalya Limanı'ndan daha çok gelişmiştir. Mersin Limanı'nın gelişmesini aşağıdaki nedenlerden hangisine bağlayabiliriz? A. Balıkçılıkta daha ileri olmasına. B. Nüfusun daha çok olmasına. C. Tarım alanlarının daha geniş olmasına. D. Ulaşımın iç bölgelere daha kolay olmasına. E. İklim koşullarının daha kolay olmasına. 57. Bazı tarım ürünleri denizden uzak kesimlere fazla sokulamazlar. Aşağıda sıralanmış ürünlerden hangisi diğerlerine göre denizden daha uzak alanlarda yetişebilir? A. Muz. B. Üzüm. C. Zeytin. D. İncir. E. Turunçgiller. 58. Aşağıda sıralanan özelliklerden hangisi İç Anadolu bölgesine ait değildir? A. Bitki örtüsü genelde steptir. B. Orman yönünden en fakir bölgedir. C. Artezyen kuyuları sulamada önemli yer tutar. D. En geniş kapalı havza buradadır. E. Nisan yağmurları önemlidir. 59. Patates, düşük sıcaklıklarda yetişebilen ve yüksek sıcaklık istemeyen bir bitkidir. Gelişme devresi olan yaz aylarında sulama ya da yağış ister. Buna göre patates tarımı için en az elverişli bölge çifti aşağıdakilerden hangisidir? A. İç Anadolu Karadeniz. B. Doğu Anadolu Ege. C. Marmara Karadeniz. D. İç Anadolu Doğu Anadolu. E. Akdeniz Güneydoğu Anadolu. 60. Sayılan körfezlerden hangisi Akdeniz bölgesinde yer almaz? A. Gökova Körfezi. B. Fethiye Körfezi. C. Mersin Körfezi. D. Antalya Körfezi. E. İskenderun Körfezi. 61. Orta Anadolu rafinerisi İç Anadolu bölgesinin hangi kentinde yer alır? A. Ankara. B. Sivas. C. Kayseri. D. Kırıkkale. E. Eskişehir. 62. 1. Bozok Yaylası. 2. Taşeli Yaylası. 3. Obruk Yaylası. 4. Haymana Yaylası. 5. Cihanbeyli Yaylası. Yukarıda sayılan yaylalardan hangisi İç Anadolu bölgesinde yer almaz? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5. 63. Türkiye'nin 7 bölgesini nüfusu en yoğun olandan başlayarak sıraya koymak gerekse, Akdeniz bölgesi kaçıncı sıradan yer alır? A. 1. B. 3. C. 4. D. 6. E. 7. 64. Tarım alanlarında bir yıl içinde birden çok ürün alma bakımından en elverişli koşullara sahip olan bölge Akdeniz'dir. Bunda en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Ovaların geniş alan kaplaması. B. Kış aylarının yağışlı geçmesi. C. Yaz aylarının kurak geçmesi. D. Sulama imkanlarının gelişmiş olması. E. Sıcaklıkların yüksek olması. 65. İç Anadolu bölgesinde iklim yarı kuraktır. Buna karşın tarım ürünlerinin kişi başına sağladığı gelir yüksektir. Bu durumun nedenini aşağıdakilerden hangisi açıklar? A. Yetiştirilen ürünlerin ekonomik değerinin yüksek olması. B. Nüfusun büyük kısmının tarımla uğraşması. C. Sulama sisteminin gelişmiş olması. D. Tarım alanlarının geniş olması. E. Tahıl tarımının gelişmiş olması. 66. Akdeniz bölgesinin Türkiye ekonomisindeki yerini farklı kılan özellik hangisidir? A. Tarım ürünlerinin çeşitliliği. B. Seracılık yapılması. C. Bölgenin geniş alan kaplaması. D. Limanların işlek olması. E. Yeraltı zenginliklerinin fazla olması. 67. Çevrenin doğal koşulları konut yapımında etkilidir. Bu durum göz önünde alındığında, İç Anadolu bölgesinde en yaygın konut tipi aşağıdakilerden hangisi olur? A. Betonarme evler. B. Taştan yapılmış evler. C. Kerpiç evler. D. Yarı taş, yarı kerpiç evler. E. Ağaçtan yapılan evler. 68. Pamukkale travertenleri ve Antalya civarındaki mağaralar Türkiye'nin turistik yörelerindendir. Bu bölgenin hangi özelliği bu yörelerin oluşumunda en etkilidir? A. Sıcaklıkların yüksek olması. B. Kırık hatlarının bulunması. C. Düzlük alanlarının önemli yer tutması. D. Yağışların fazla olması. E. Yeraltı sularının aşındırma ve biriktirmesi. 69. Aşağıdaki özelliklerden hangisi Doğu Anadolu bölgesine ait değildir? A. Denizden yüksekliği en fazladır. B. Dağlar doğu batı yönünde uzanır. C. Petrol yönünden zengindir. D. Türkiye'nin ikinci büyük kapalı havzası buradadır. E. Demir madenince zengindir. 70. Doğu Anadolu bölgesinde ovalar ve akarsular yeterli olduğu halde tarım alanında önemli etkinliği yoktur. Bunun en önemli nedenini aşağıdakilerden hangisi açıklar? A. Hayvancılığa daha fazla önem verilmesi. B. Akarsuların derin vadiler içinde akması. C. Ovaların dağlar arasında uzanması. D. Tarımsal aletlerin yetersiz olması. E. İklim koşullarının uygun olmaması. 71. Aşağıdaki göllerimizden hangisi bir krater gölüdür? A. Van Gölü. B. Keban Gölü. C. Tortum Gölü. D. Hazar Gölü. E. Nemrut Gölü. 72. Yüz ölçümü ve nüfus sayısı bakımından coğrafi bölgelerimizin en küçüğü Güneydoğu Anadolu'dur. Güneydoğu Anadolu bölgesi aşağıdakilerden hangisinde birinci sıradadır? A. Petrol üretimi. B. Okur yazar oranı. C. Enerji tüketimi. D. Kentleşme oranı. E. Dokumacılık. 73. Endüstri ülkemizin hemen her tarafına dağılmıştır. Endüstride en gelişmiş bölge Marmara'dır. Endüstrinin en az geliştiği bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir? A. İç Anadolu bölgesi. B. Doğu Anadolu bölgesi. C. Güneydoğu Anadolu bölgesi. D. Akdeniz bölgesi. E. Karadeniz bölgesi. 74. Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün oluşumundaki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Heyelan sonucunda malzemelerin birikerek set oluşturması. B. Buzul aşındırması ile set oluşması. C. Fiziksel parçalanma ile oluşan malzemelerin birikmesi. D. Akarsuların taşıdığı malzemelerin set oluşturması. E. Volkan püskürmesinin set oluşturması. 75. Doğu Anadolu bölgesinde bulunan linyit madeninin değerlendirilmesi için aşağıdaki kentlerimizin hangisinde termik santral kurulmuştur? A. Malatya, B. Elazığ, C. Elbistan, D. Kars, E. Erzurum. 76. Antep fıstığı dünyada çok ender bölgelerde yetişebilen bir kültür bitkisidir. Ülkemizde de önemli bir yeri olan bu bitki hangi coğrafi bölümümüzde en fazla üretilmektedir? A. Ege bölgesi, B. Akdeniz bölgesi, C. Karadeniz bölgesi, D. Güneydoğu Anadolu bölgesi, E. İç Anadolu bölgesi. 77. Güneydoğu Anadolu bölgesinde birim alandan alınan ürün miktarı düşüktür. Buna karşın diğer bölgelere tarım ürünleri satar. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Hayvancılığın çok gelişmiş olması. B. Nüfus miktarının az olması. C. Ürünlerin ekonomik değerinin yüksek olması. D. Endüstrinin gelişmiş olması. E. İç ticaretin gelişmiş olması. 78. Doğu Anadolu bölgesinde mera hayvancılığının gelişimindeki en önemli faktör seçeneklerde hangisinde verilmiştir? A. Yaz yağışlarının fazla olması. B. Sıcaklığın yüksek olması. C. Hayvan barınaklarının yetersiz olması. D. Düzlük alanların fazla yer kaplaması. E. Su kaynaklarının bol olması. 79. Yüz ölçümleri ile nüfus yoğunluğu arasındaki tezat aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde en belirgindir? A. Karadeniz bölgesi, B. Akdeniz bölgesi, C. Doğu Anadolu bölgesi, D. Ege bölgesi, E. Güneydoğu Anadolu bölgesi. 80. 1. Fırat Aras. 2. Dicle Fırat. 3. Aras Murat. 4. Kura Karasu. 5. Kura Aras. Doğu Anadolu bölgesinde bulunan yukarıdaki akarsulardan hangi ikisi ülkemizi terk ettikten sonra Hazar Denizi'ne dökülür? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5. 81. Aşağıdaki yerleşim merkezlerinden hangisi Erzurum-Kars bölümünde yer almaz? A. Erzurum, B. Ağrı, C. Kars, D. Erzincan, E. Iğdır. 82. Yukarı Murat bölümü, Yukarı Murat Nehri'nin doğduğu alandır. Bu bölüm hangi coğrafi bölgemiz içindedir? A. Güneydoğu Anadolu bölgesi, B. Karadeniz bölgesi, C. İç Anadolu bölgesi, D. Doğu Anadolu bölgesi, E. Akdeniz bölgesi. 83. 1. Tarım, 2. Hayvancılık, 3. Madencilik, 4. Endüstri, 5. Ormancılık. Doğu Anadolu bölgesinde halkın geçim kaynakları sıralandığında ilk sırada yukarıdakilerden hangisi ikisi yer alır? A. 1-2, B. 1-3, C. 2-3, D. 3-4, E. 3-5. 84. Doğu Anadolu bölgesinde yetiştirilen ürün çeşidi azdır. Bu bölgede ürün çeşidinin az olması hangi nedene bağlanabilir? A. Düşük sıcaklığa, B. Toprak yapısına. C. Yağış rejimine. D. Rüzgar rejimine. E. Bölgenin dağlık olmasına. 85. Ancak 1500 metrenin üstünde yetişebilen bir bitki diğer koşullarda elverişli ise aşağıdaki yörelerin hangisinde görülebilir? A. Harran Ovası. B. Iğdır Ovası. C. Gaziantep Ovası. D. Balıkesir Ovası. E. Erzurum Ovası. 86. Güneydoğu Anadolu bölgesi nüfus yoğunluğunun az olduğu bölgelerden biridir. Bu bölgede nüfus yoğunluğunun az olmasında aşağıdakilerden hangisi en önemli paya sahiptir? A. Yağış miktarı. B. Yağış rejimi. C. Sıcaklık. D. Yükselti. E. Yer şekilleri. 87. Doğu Anadolu bölgesinde buğday yerini arpa ürününe bırakmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun en önemli nedenleri arasında sayılır? A. Hayvancılığın yaygın olması. B. Arpanın buğdaydan daha karlı olması. C. Arpanın buğdaydan daha çabuk yetişmesi. D. Arpa üretiminin buğdaydan daha kolay olması. E. Bölgede arpaya daha fazla gereksinim duyulması. 88. Güneydoğu Anadolu bölgesi içinde yer alan Harran Ovası hangi ilimizin sınırları içindedir? A. Urfa. B. Diyarbakır. C. Adıyaman. D. Mardin. E. Siirt. 89. Güneydoğu Anadolu bölgesi Doğu Anadolu bölgesine oranla daha küçüktür. Buna karşılık ekili dikili alanların oranı daha fazladır. Bu durumda Güneydoğu Anadolu bölgesi için en geçerli yargı aşağıdakilerden hangisidir? A. Toprakları daha verimlidir. B. Yer şekilleri tarıma uygundur. C. Nüfus yoğunluğu daha azdır. D. Akarsuları sulamaya daha uygundur. E. Sürekli karla kaplı alanları çoktur. 90. Batı Karadeniz bölümü ile Dicle bölümü arasında hangi bakımından benzerlik vardır? A. Yağış rejimi. B. Doğal bitki örtüsü. C. Endüstri. D. Ulaşım. E. Enerji kaynakları. Test 11'in cevap anahtarı. 1. C. 2. E. 3. A. 4. E. 5. E. 6. D. 7. C. 8. B. 9. D. 10. E. 11. A. 12. B. 13. E. 14. A. 15. C. 16. C. 17. B. 18. C. 19. E. 20. D. 21. D. 22. B. 23. E. 24. A. 25. E. 26. B. 27. D. 28. E. 29. C. 30. A. 31. B. 32. C. 33. D. 34. E. 35. A. 36. E. 37. A. 38. A. 39. C. 40. B. 41. A. 42. E. 43. D. 44. C. 45. A. 46. B. 47. C. 48. D. 49. E. 50. A. 51. C. 52. D. 53. B. 54. E. 55. A. 56. D. 57 B, 58 C, 59 E, 60 A, 61 D, 62 B, 63 C, 64 E, 65 D, 66 B, 67 C, 68 E, 69 C, 70 E, 71 E, 72 A, 73 B, 74 E, 75 C, 76 D, 77 B, 78 A, 79 C, 80 E, 81 B, 82 D, 83 C, 84 A, 85 E, 86 B, 87 C, 88 A, 89 B, 90 E. Konu başlığı Türkçe. Sözcüğün ve sözcük grubunun anlamı. Sözcüğün genel özellikleri. Gördüklerimizi, düşünce ve duygularımızı anlatmakta kullandığımız, cümle kurarken seçtiğimiz ses ya da hece topluluklarına sözcük denir. Anlatımda birim olarak cümle gereklidir. Ancak cümle seçilmiş sözcükler olmadan kurulamaz. Bu bakımdan sözcüğe her zaman ihtiyaç duyarız. Sözcüğün anlamı. A. Sözcüğün gerçek anlamı. Bir sözcüğün en çok bilinen, kullanılan, yaygın anlamına gerçek anlam denir. Her sözcüğün bir gerçek anlamı vardır. Öteki anlamları sözcüğe yeni anlamlar yükleme yoluyla oluşur. 1. Organ adlarının insanla ilgili kullanımları gerçek anlam taşır. Göz, burun, gövde, bacak gibi. 2. Bir sözcüğün hem somut hem soyut anlamı varsa, somut anlamı gerçek anlamdır. Yürek, yol gibi. B. Sözcüğün yan anlamı. Bir sözcüğü gerçek anlamına az çok yakın, gerçek anlamını çağrıştıran biçimiyle de kullanırız. Buna sözcüğün yan anlamı denir. Bulmak. Kazı yerinde eski dönemlere ait bir heykelcik buldular. Kristof Kolomb Amerika'yı buldu. Bulmak sözcüğü birinci cümlede gerçek anlamda kullanılmıştır. Düşmek. Olgunlaşan meyveler yere düşmüş. Kitap fiyatları son bir ayda düştü. Düşmek sözcüğü birinci cümlede gerçek anlamda kullanılmıştır. C. Sözcüğün mecaz anlamı. Sözcüğün gerçek anlamında tümüyle kopmuş, yeni bir anlama bürümüş biçimine mecaz anlam denir. Yazı sözcüğünün şu kullanımlarını görelim. 1. Yazısını bitirir bitirmez televizyonun karşısına geçti. Gerçek. 2. Latin yazısı Türkçenin seslerini en iyi karşılar. Yan. 3. Yazım böyleymiş, ne yapalım diye sonuca razı olan pek çok insan vardır. Mecaz. D. Sözcüğün, söz grubunun deyim anlamı. En az iki sözcükten oluşan, genellikle sözcüğün gerçek anlamından uzak, kalıplaşmış söz gruplarına deyim denir. Kulak kesilmek, dikkatlice dinlemek. Ayağını denk almak, dikkatli davranmak. Yola düşmek, yolculuğa başlamak. Mecaz kullanımlar tek sözcükten oluşur. Deyimler ise en az iki sözcükten oluşur. E. Sözcüğün terim anlamı. Sözcüğün yalnızca belli bir meslek ve uzmanlık alanında kullanılan anlamıdır. Kırılma, fizik terimi. İnorganikler, kimya terimi. Yazılım, bilgisayar terimi. F. Sözcükler arasındaki anlam ilişkileri. A. Anlamdaşlık, eş anlamlı sözcükler. Türkçe'de bir sözcüğün kullanıldığı yere göre anlamca yerini tutan başka sözcükler de vardır. Bunlara eş anlamlı sözcükler denir. Hiç konuşmayan birisi bu söze ince bir karşılık verdi. İnce eşittir anlamlı. B. Yakın anlamlı sözcükler. Bir cümle içindeki bir kavramı karşılamak için birbirine yakın anlamda olan sözcüklerden birini ya da en uygununu kullanırız. Bu gençler bir yıl içinde sanat anlayışlarını geliştirmişlerdir. Epeyce, azımsanmayacak ölçüde, oldukça ileri düzeyde. C. Karşıt anlamlı sözcükler. Karşıtlık. Cümle içinde anlamı belirginleştirmek için bir sözcüğün karşıt anlamını veren sözcükleri de kullanırız. Ancak Türkçe'de bir sözcük birden çok anlama gelebildiği için aynı sözcüğün karşıtı da değişik sözcüklerle kurulabilir. Şu cümlelerde olduğu gibi. Sabaha karşı midemde hafif bir ağrı başlıyor. Sabaha karşı midemde şiddetli bir ağrı başlıyor. Pamuk hafif bir maddedir. Bu örneklerde hafif sözcüğünün kullanımına göre karşıtları değişiyor. D. Sesteş sözcükler. Yazılışları, sesleri aynı. Anlamları tümüyle farklı sözcüklere sesteş sözcükler denir. Örnek olarak yaş sözcüğünü inceleyelim. Yaş kaldırımlar üzerine dizilmiş taburelere oturup çay içtik. Yaş olarak benden bir hayli büyüktü. Yaş sözcükleri yalnızca sesleştir. Aralarında hiçbir anlam yakınlığı yoktur. Şu atasözlerinde de aynı sesleşlik ilişkisi vardır. Akıl olmayınca başta ne kuruda biter ne yaşta. Akıl yaşta değil baştadır. Sözcüğün kavram düzeyinde kullanılması. Sözcük, sözlük anlamı olarak belirli, sınırlı anlamlar taşısa da o sözcüğe zamanla yüklenen dış anlamlar nedeniyle kavram düzeyinde anlamlara ulaşır. Öğretmen sözcüğü bir öğrenci için gözlüklü, çantalı bir kişi, yaşlı biri için bir meslek sahibi, falanca evde oturan bir kişidir. Kavramlar yaşa, kültüre ve kişiye göre değişir. Sözcük türleri. Türkçe'de 8 tür sözcük vardır. Bir cümlede karşılaştığımız herhangi bir sözcük bu 8 türden biri olarak görev almıştır. Bunlar isim, sıfat, zamir, fiil, zarf, edat, bağlaç, ünlemdir. İsim, ad. Çevremizde 5 duyu organımızla algıladığımız varlıkların ve zihnimizde tasarladığımız soyut kavramların yerini tutan sözcüklere isim denir. A. İsimlerde somutluk, soyutluk. Tanımdan da anlaşılacağı gibi 5 duyu organımızla algıladığımız varlıkların yerini tutan sözcükler somut isimlerdir. Ağaç, kitap, ev. Zihnimizde tasarladığımız kavramların yerini tutan sözcükler soyut isimlerdir. Düşünce, başarı, bilgi. Kimi isimler somut anlamda da soyut anlamda da kullanılabilir. Hava soğuk geçtiği için henüz sobalar sökülmedi. Somut. Sınıfın havasına kısa sürede alıştı arkadaşlarıyla kaynaştı. Soyut. B. İsmin halleri. Hal ekleri. İsim 5 halde bulunur. 1. Yalın halde. Dere, okul, öğrenci. 2. İyi halinde. Dereyi, okulu, öğrenciyi. Belirtme anlamı verir. 3. E halinde. Dereye, okula, öğrenciye. Yönleme anlamı verir. 4. D halinde. Derede, okulda, öğrencide. Bulunma anlamı verir. 5. Den halinde. Dereden, okuldan, öğrenciden. Çıkış, ayrılma, uzaklaşma anlamı verir. C. Çoğul isimler. Çoğulluk, ler, lar ekleriyle sağlanır. Bunlar tarlalar, düşünceler, sorular. Çoğul eki isme abartma anlamı da katar. Odalar dolusu kitabı var. Aile anlamı katar. Ailelere gidiyoruz. Çoğul eki sonuna geldiği varlık tekil olduğu halde varlığa sahip olanların çoğulluğunu da anlatır. Kızlarını yatılı okula verdiler. D. İsim tamlaması. Kimi durumlarda ismin tek başına kullanılması anlatım için yetersiz kalır, iki isim yan yana getirilir, tamlama ekleriyle bağlanır, isim tamlaması elde edilir. Kamyon, şoför. Kamyon şoförü, kamyonun şoförü. Çocuk, oyuncak. Çocuk, oyuncağı. Çocuğun, oyuncağı. İsim tamlamasında ikinci ismin neye ait olduğu belirgin değilse, genelleme yapılmışsa, bu tür tamlamalara belirtisiz isim tamlaması denir. İsim tamlamasında ikinci ismin neye ait olduğu belli ise, bunlara belirtili isim tamlaması denir. Not 1. İsim tamlamalarında her zaman iki isim yan yana bulunmayabilir, iki isim ayrı ayrı yerlerde bulunabilir. Adamın hiç duyulmamış garip bir adı vardı. 2. İsim tamlamaları çoğul eki de alabilir. Çocukların oyuncakları. Çocuğun oyuncakları. 3. İkinci isim ünlü bir harfle bitiyorsa tamlama eki si biçimini alır. Gurbet türküsü, dil yarası. Sıfat. Çevremizdeki varlık adlarını tek başlarına anmak çoğu kez yetersiz kalır. Bu varlıkların niteliklerini, renklerini, sayılarını verme zorunluluğu doğar. İşte varlıkların adlarını niteleyen, belirten sözcüklere sıfat denir. Cılız, niteliği. Işık, varlık adı. Sarp, niteliği. Kayalık, varlık adı. Bu grupları cümle içinde görelim. Handaki yolcular cılız bir ışığın çevresinde toplanmışlardı. Sarp kayalıklardan vadiye inmek epey zor oldu. Sıfat çeşitleri. A. Niteleme sıfatları. Varlığın nasıl olduğunu bildirir. Güzel söz, küçük oda, düşünceli adam, az iş, sıradan bir roman. B. Belirtme sıfatları. Varlıkları sayı ve işaret yoluyla belirtir. 1. Sayı sıfatları. 3 elma, 100 asker, 2'şer kalem. 2. İşaret sıfatları. Bu ev, şu çocuk, o roman. C. Soru sıfatları. Varlıkları soru yoluyla gösterir. Hangi atasözü, kaç soru, nasıl bir takım? D. Belgisiz sıfatlar. Bazı yazarlar, birçok gezegen. Sıfatın isim olarak kullanılması. Sıfat, bir isimden önce kullanılır. İsim kalkarsa sıfat da sıfat olma özelliğini yitirir ve isim yerine geçer. Buna isimleşme, adlaşma denir. Kısa odunları içeri taşıdılar cümlesinde kısa sözcüğü sıfat olarak kullanılmıştır. Çünkü odun sözcüğünü nitelemiştir. Ancak kısaları içeri taşıdılar cümlesinde kısa sözcüğü tür değiştirmiş, isim olarak kullanılmıştır. İsim tamlamasının sıfatı. Sıfat tek varlığı niteleyip belirttiği gibi tamlama halindeki isimleri, isim, tamamlamalarını niteleme görevinde de kullanılabilir. Engin topraklar ismi niteliyor. Engin toprakların bereketi isim tamlamasını niteliyor. Bileşik sıfatlar, sıfat grubu. Sıfatlar tek sözcük halinde bir isim niteledikleri gibi grup halinde de bir ismi niteleyebilir. Bileşik sıfatların oluşması şu yolla olur. 1. Sıfat tamamlamalarında adla sıfatın yeri değiştirilir. Ada iyelik eki eklenir. Kısa boy sıfat tamlaması. Boyu kısa adam bileşik sıfat. 2. Ada e eki eklenir, sonuna sıfat getirilir. Okula yakın ev bileşik sıfat. 3. Kalıplaşmış deyim halinde bileşik sıfatlar da vardır. Elden düşme araba bileşik sıfat. 4. Sıfat tamlamasında ismin sonuna li eki getirilir. Geniş odalı ev bileşik sıfat. 5. İsmin sonuna ile le la eklenir, sonuna sıfat getirilir. Sıkıntılarla dolu yıllar bileşik sıfat. Pekiştirme sıfatları. Kimi sıfatların ilk hecesi ünlü harfine kadar alınır, sonuna M, P, R, S harflerinden uygun olanı konur, bir örnek olarak sıfatın başına getirilir. Beyaz, bembeyaz. Temiz, tertemiz. Sıfat tamlaması. Sıfatın önündeki isimle birlikte oluşturduğu gruba sıfat tamlaması denir. Mavi deniz, sıfat tamlaması. Kurak mevsim, sıfat tamlaması. Not: bir sözcüğün sıfat sayılabilmesi için mutlak bir isimden önce gelmesi gerekir. Sıfat sandığımız kimi sözcükler bir isimden önce gelmiyorsa sıfat değildir. İyi bir film diyorlar, sıfat. İşler iyi gidiyor, sıfat değil. Ayrıca sıfatlar somut adlardan önce gelebileceği gibi soyut adlardan önce de gelebilir. Uzun bekleyiş. Uzun soyut, bekleyiş soyut ad. Zamir. Anlatım sırasında kimi kez varlıkların isimlerini değil, isimlerin yerlerini tutan sözcükleri kullanırız. Bu tür sözcüklere zamir denir. Bunları masadan kaldırın. Bunları zamir. Onun epey yardımı oldu. Onun zamir. A. Kişi zamirleri. Kişi adlarının yerini tutar. Tekil. 1. Ben. 2. Sen. 3. O. Çoğul. 1. Biz. 2. Siz. 3. Onlar. Ayrıca kendi sözcüğü de zamir olarak geçen 6 durumda kullanılabilir. Kendim, kendin, kendisi, kendimiz, kendiniz, kendileri. B. İşaret zamirleri. Varlık adlarının yerini işaret yoluyla tutar. Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar. Bunu sahibine verin. Şunu beğendim. Onu ne yaptın? Bunları ağaçtan topladım. Şunlardan da tadın. Onları çantaya koydum. C. Soru zamirleri. Atların yerini soru yoluyla tutar. Kim, hangisi, ne, kaçı? Hangisi konuşacak? Bu yazıyı kim yazmış? Kaçı başarılı olmuş? D. Belgisiz zamirler. Atların yerini belli belirsiz tutar. Bazıları, çoğu, birçoğu, hepsi, kimse, hiçbiri, tümü, hepimiz, biri, si. Bazıları ödevlerini evde unutmuştu. Bu suçu kimse üstlenmiyordu. Çoğu dışarıda kalmıştı. Birisi seni arıyor. Not 1. Hiçbiri zamirinin geçtiği bütün cümleler olumsuz olur. Hiçbirini tanımıyorum. Hiçbirine haber vermedim. 2. Kimse zamiri tek başına kullanıldığında cümle olumsuz olur. Hiç kimse anlamında. Kimse dışarı çıkmadı. Kimse zamiri bir grup içinde kullanırsa cümle olumlu olabilir. Bazı kimseler içlerinden geldiği gibi davrandılar. E. İlgi zamiri. Daha önce sözü edilen bir varlığın adı tekrar edilirse adın yerine ki eki kullanılır. Benim sözlüğüm evde kaldı. Seninki yanında mı? 9. kasetin B yüzü burada bitti. Devamı 10. kaset A yüzünde. Sayfa 275.